Ayrım 7.
Bir süre sonra içeri biri girdi. Kendini nasıl hissediyorsun? Evet. Deborah'ın sesinde şaşkınlık vardı. Ne kadar zamandır buradayım? Aşağı yukarı 3,5 saattir. Bunun standart süresi 4 saattir. İyiysen yarım saat sonra çıkarırız seni. Adam dışarı çıktı. Deborah'ın eklemleri bağların yaptığı baskıdan sızlamaya başlamıştı. Ama gerçek hala yerinde duruyordu. Deborah o en derin yerden hiçbir acı duymadan çıkabilmesine şaşmıştı. Çok uzun gelen bir süreden sonra hasta bakıcılar gelip onu tulumdan çıkardılar. Onlar bağları çözerken Deborah içine sokulduğu kozanın kapısını inceledi. Ensesinin altında bir buz torbası, ayaklarının altında da bir sıcak su şişesi vardı. Çaprazlama bağlanmış bir sürü ipin altına ve üstüne çarşaflar konarak bir mumya kılıfı oluşturulmuştu. Çarşafların üzerinde de kalın ve uzun ipler vardı ve bu ipler göğsünün, karnının ve dizlerinin üzerinden geçirilip yatağın kenarlarına sımsıkı bağlanmıştı. Dördüncü bir ip de ayaklarının çevresinde düğümlenip aşağı uzatılmış ve yatağın ayak ucundaki demir çubuklara bağlanmıştı. Sargılar gövdesini sıkıca saran geniş çarşaflardan oluşuyordu. 3 tane çarşaf beyaz ve ıslak yapraklar gibi gövdesine dolanmıştı ve içteki bir çarşaf da kollarını gerip iki yana bağlamıştı. Deborah ayağa kalktığında güçsüz bir haldeydi. Yürümekte güçlük çekiyordu ama dünya kimliği yeniden oluşmuştu. Giyindikten sonra yatağına gidip yattı. Tahtını bırakan İngiltere kralının gizli karısı olmayan kadın onun haline pek üzülmüştü. "Zavallı küçük fahişe," dedi. "O doktorla yatmadığın için sana neler yaptıklarını gördüm. Kımıldayamayasın diye seni bağladılar. Sonra da doktor içeri girip sana tecavüz etti." "Ne büyük bir ödül," dedi Deborah ters ters. "Bana yalan söyleme. Tahtını bırakan İngiltere kralının gizli olmayan karısı olmayan karısıyım ben," diye bağırdı kral karısı. Sonra hayaletleri ona doğru koşturdu ve kadın bütün soylu dedikodularının ve çay sohbetlerinin bir parodisi oluşturmuşçasına onlarla çene çalmaya başladı. Kibar biri olduğu için de çarşafın kıvrımlarının incecik çizgilerini gitgide bulanık görmeye başlayan Deborah'ı hayaletlerine takdim etti. Ve bu da size bahsettiğim küçük sürtük. 8. bölüm. Saldırgan. Saldırgan da ne demek, dedi Esther Blue rapora yeniden bakarak. Bu sözcüğün değişmesini ya da bu sözcüğü değiştirip onun duymak istediği güzel gerçeği anlatan bir sözcüğe dönüştürecek bir başkasının ortaya çıkmasını umut ediyordu. Aylık rapor kısa ve resmi anlatımıyla sabırlı olmalarını öğütlüyordu. Ama içerdiği gerçekleri anlamak hiç de güç değildi ve altındaki imzada bir başka doktorun, saldırganlar koğuşu yöneticisinin imzasıydı. Esther hemen hastaneye bir mektup gönderdi. Çok geçmeden Deborah'ı ziyaret etmenin pek akıllıca olmayacağını belirten bir yanıt aldı. Panik derecesinde bir korkuya kapılan Esther, Doktor Freyet'e bir mektup yazdı. Deborah'ı görmek için değil, hastane bunun doğru olmayacağını söylemişti çünkü. Ama Deborah'ın doktorlarıyla bu değişim konusunda görüşmek için oraya yeniden gidebilirdi belki. Gelen yanıt, dürüst bir insanın güvence verme çabasını yansıtıyordu. O da sabırlı olmalarını öğütlüyordu. Tabii o ve kocası gelme gereğini duyarlarsa onlara bir randevu verebilirdi. Ama bir aksilik gibi görünen bu durum yüzünden kaygılanmaya gerek yoktu. Esther o yüksek ve çift parmaklık yerden yükselen çığlıkları hatırlayıp ürperdi. Mektubu tekrar tekrar okuyup örtük bir mesaj verircesine üstü kapalı anlatılan bir takım noktaların yerlerini saptadı. Kendi korkusunun ya da Jacob'un korkusunun kızının başına gelenleri etkilemesine izin vermemeliydi. Beklemeli, dayanmalıydı. Sessizce mektupla raporu ötekilerin yanına kaldırdı. Bir daha da bakmadı onlara. Acaba bir yineleme düzeni mi var, dedi Doktor Freyet. Önce bir gizini açıklıyorsun, sonra da öyle bir korkuya kapılıyorsun ki hemen kaçıp paniğine ya da gizli dünyana sığınıyorsun. Yere midir nedir işte oraya. Benim sözcük oyunlarımı kullanmaktan vazgeçin, dedi Deborah. Ve kısa bir süre karşılıklı gülüştüler. Peki öyleyse, senin şu şoklarının ritmini anlat bana. Doktor Freyet hastasına dikkatle bakıyordu. bir zamanlar da bir sığınak olan, sonra apansızın kararan ve şimdi de Deborah'ın yaşamının birçok gününü, gönüllerini hoş etmek için harcadığı bir tiranlık haline gelen bir dünya ilgisini çekiyordu. Bir gün, diye anlatmaya başladı Deborah, bir gün okuldan eve doğru yürüdüğüm bir sırada Lactameon bana gelip, üç değişim ve bunların yansıtıcı aynaları, sonra da ölüm dedi. Yeri diliyle konuşmuştu ve yeri dilinde ölüm anlamına gelen sözcük aynı zamanda uyku, delilik ve kuyu anlamına da gelir. Bunlardan hangisini kastettiğini anlayamamıştım. İlk değişimin tümör sözüm ona çıkarıldıktan sonra arabayla eve dönerken gerçekleştirildiğini biliyordum ama. Aynası da yıllar sonra gördüğüm kırık çiçekti. İkinci değişim kampta utanç duymamdı. Aynası da 14 yaşındayken alan bir araba olayıydı. Üçüncüsü kente taşınmaktı. Aynası da kehaneti gerçekleştirilen şeydi. Bileğimi kesmem miydi yoksa buraya gelmem miydi bu bilmiyorum ama Lactameon'un sözünü ettiği ölüm buydu. Değişimlerin ikisi bir tanrı mıdır nedir onun bildirmesinden önce oldu değil mi? Ama üçüncü değişimle aynalarda öyle olmadı ve Deborah ilk olayın yazgıyla birleşerek gizli dünyasının dokusunu nasıl oluşturduğunu anlatmaya başladı. Tümör çıkarıldığı zaman herkes çok sevinmişti. İnce ince çiseleyen bir yağmurun altında arabayla onu eve götürmüşler ve yol boyunca gülüşmüşlerdi. Deborah arabanın arka koltuğunda ayağa kalkıp kül rengindeki gökyüzüne ve insanların paltolarına sıkı sıkı sarınarak yürüdükleri ıslak sokaklara bakmıştı. Gerçeklik şarkı söyleyen annesiyle neşe saçan babasının olduğu bu arabanın içinde değil, boşalttığı yağmurla kendini tüketen bulutlu ve karanlık gökyüzündeydi. Birden bu karanlığın o anda olduğu gibi sonsuza değin de yaşamının rengini oluşturacağını düşünmüştü. Yıllar sonra kendi varlığı ile dünya arasında başka gerçeklerin de tartışması yapıldıktan sonra Lactameon bu bilinçlenme gününü ona hatırlatmıştı. Daha hastaneye gitmeden önce gördüğü bir düş vardı. Beyaz bir oda, imgelemindeki biçimiyle hastane odası, hızla biçim değiştiren beyaz bir bulutun gezindiği pırıl pırıl masmavi bir gökyüzünü gördüğü açık bir pencere. Pencerede bir saksı, içinde de bir sardunya vardı. Görüyorsun demişti düşteki bir ses, bir hastanede de çiçek ve güç vardır, yaşayacaksın ve güçlü olacaksın. Ne var ki bu düşte birden hava kararıyor, pencereden gördüğü gökyüzü kapkara kesiliyor ve bir yerlerden atılan bir taş saksıyı parçalayıp çiçeği kırıyordu. Sonra bir çığlık sesi geliyor ve korkunç bir şeye ilişkin bir kehanet oluşturuyordu. Yıllar sonra acı dilli bir resim öğrencisi tümüyle farklı bir Deborah, sokağa düşüp kırılan bir saksının yanından öylece geçip gitmişti. Toprak sağa sola saçılmıştı ve kırmızı bir çiçek kökleriyle sapı üzerinde boynu bükük bir halde duruyordu. Yanında duran Lactameon, gördün mü? Gördün mü? Değişim gerçekleşti. Aynası da işte burada. Değişim tamamlandı, demişti. İki değişim ve bu değişimlerin iki aynası ve sonra imor, ölüm, uyku ya da delilik gibi bir anlamları olan sözcük, umutsuzlukla iç çeker gibi oluşturulan bir sözcük. İkinci değişim, 9 yaşındayken utanç içinde bırakılmasıyla gerçekleşmişti. Üçüncü kez gittiği yaz kampının ilk günüydü ve hala kendi kimliğiyle doğmuş olmanın haksızlık olduğu biçimindeki düşüncesiyle savaştığından onunla alay edip birlikte yürümeyi reddeden iki kızı şikayet etmişti. Kamp yöneticisi ona sert sert bakmıştı. Bu pis kokulu Yahudilerle birlikte yürümeyiz. Sözlerini kim söyledi sana? Claire mi, Juan mı? Kampın ilk günü olduğu için Deborah kız öğrenci sürüsü içinde adları ve yüzleri karıştırıyordu. Claire söyledi diye yanıt vermişti. Ancak Claire çağrılıp geldiğinde ve bu sözleri söylediğini şiddetle inkar ettiğinde onun yalnızca dinleyip başıyla onaylayan kız olduğunun, konuşanın Juan olduğunun ayrımına varmıştı. Claire böyle bir şey yapmadığını söylüyor. Şimdi ne diyeceksin bakalım? Hiçbir şey. Yıkım treni yolunda ilerliyordu. Deborah savaşımdan vazgeçmiş, başka bir şey söylememişti. O gece kampçıların yıllar sonra gençlik masumiyetlerine hüzün dolu bir özlem duyarak anlattıkları kamp ateşlerinden biri yakılmıştı. Kamp yöneticileri Aramızda olan ve acımı uyandırmak için dinini kullanarak günahsız kız çocuklarının başına dert açan bir yalancı. Aramızda olan ve her türlü kötülüğe, her türlü onursuzluğa tenezzül edecek biri üzerine ateşli bir söylev vermişti. Ad vermeyeceğini söylemişti ama kimden söz ettiğini herkes anlamıştı. Birkaç gün sonra yalnız kalmayı başardığı bir sırada nereden geldiği belli olmayan bir sesin tatlı, gizemli bir tınıyla "Onlardan biri değilsin sen, sen bizlerden birisin" dediğini duymuştu. Sesin nereden geldiğini araştırmış ama bulamamıştı. Yapraklarla gün ışığının oluşturduğu mozaiğin bir parçasıydı bu ses. "Artık onların yalanlarıyla savaşma, sen onlardan değilsin." Bir süre sonra yeniden duymayı umut ettiği, kaybolmasıyla kederine keder katan sesi yıldızlı gecenin içinde yeniden kavuşmuş, yanında yürüyen kişilerin duymadığı bir gür ses, şiirsel bir söylemle "Bizim kuşumuz olabilirsin, rüzgarla özgürce uçan, yabanıl atımız olabilirsin, başını sallayan ve utanç duymayan" demişti. Utanç duymak ikinci değişimdi. Ne var ki tanrıların ortaya çıkışı, sonradan yereye dönüşen oluşumla kurulan ilk ilişkiler utancı ikinci plana itmişti. Artık dünyadaki insanların nefreti incitmekten çok birdenbire yereğinin gerçekliğinin bir kanıtı haline geliyor ve yereğinin aynasında yansıyordu. Bir arabaya doluşmuş insanların arasındayken birden Anterabe'nin seslendiğini duyunca arabadakilerden arabayı durdurup onu indirmelerini istemek zorunda kalıyordu Deborah. Dünya kampta saatler boyu onu elinde tutmuştu ama bundan böyle tutamayacaktı. Çünkü yeğrenin dediği gibi başka bir yere aitti o. Üçüncü değişim kente taşınmalarıydı. Annesi bunun çok güzel bir değişiklik olacağı kanısındaydı. Sonunda bir apartman dairesi olsa bile kendilerine ait bir evleri olacaktı ve Deborah yaşıtı olan arkadaşlar bulacaktı. Eski evlerinden ayrılırken gülmüştü Deborah çünkü yıkıntıyı yanlarında götürdüklerini biliyordu. Ölümcül ayıbı kentte daha fazla dikkati çekecek, sorunlar daha açık bir hale gelecekti. Sonunda Yahudi olmasına bağlanan o eski nefret ve yalnızlıktan kurtulacaktı gerçi ama eski yerdeki nefret artık bildikleri bir şey olmuştu. Kentteki yeni küçümseyicilik ve yeni yalnızlık ise onun katılaşmamış duygu dünyasında derin yaralar açmıştı. Bu kez ayna bir başka utanç biçiminde ortaya çıkmıştı. Bir beden eğitimi öğretmeni hantal olduğu biçiminde aşağılayıcı bir yorum yaparak onu takımdan çıkarmıştı ve Deborah baş aşağı kuyuya düşüvermişti. 3 gün boyunca kendi ruhunun bile göremediği, kendi kulaklarının bile duyamadığı bir karabasan içinde yaşamıştı. Sonra 16. doğum gününün hemen öncesindeki bir akşam ve var olmayan tümörün var olmayan sancısıyla kıvranarak gittiği doktordan eve dönüyordu. Anterabe ve Lactemon'dan başka Sansür ve Koro da yanındaydı. Onların çelişkili istemleri ve sövgüleri arasındaydı. Her nasılsa bir gün daha yitirmiş olduğunu ayrımsayamamıştı birden. Anlaşılmaz bir biçimde zaman olgusu gene alt üst olmuş bir başka zaman dilimine kaymıştı. Arkasından da bir polis kovalıyordu. Polis ona yetiştiğinde ne olduğunu sormuştu. Büyük bir korku içinde koşarak bir şeyden kaçıyordu Deborah. Polisi hiçbir şey olmadığına inandırmaya çalışmış ve ondan kurtulmak için bir apartmanın içine dalmıştı. Yeniden dışarı çıktığında ağır, pes bir davul sesinin ritmine uyarak yürümeye başlamıştı. Geldi. İmor sonunda geldi. Ardından sesin uzun ve sakin bir ritme ulaşmasıyla büyük bir dinginlik olmuştu. Çünkü savaşacağı ya da karşı çıkacağı hiçbir şey kalmamıştı artık. İşte 3 değişim ve 3 ayna. Hepsi tıpkı Lactemon'un söylediği gibi. Ama hiçbir şeyden emin olamıyordum. Aldatılma konusunda çok becerikliyimdir biliyorsunuz. Hatta YR'deki adlarından biri de bu benim. Hep aldatılan. 3 değişimden 2'si tanrılar sana görünmeden önce gerçekleştirildiğine göre bu tanrıların durumu kavramakta geç kalmaları onların nedenle akılsız olduklarını göstermiyor mu acaba? Seni yalnızca senin dünya anlayışına uyum sağlamak için mi aldatıyorlar acaba? Doktor koltuğundan öne doğru uzandı. Deborah'ın kendisini tam anlamıyla yönlendirdiğini düşündüğü şeyleri açığa vurmaktan bitkin düştüğünü sezdi. Kendinden daha da gizli bir başka dili kamufle eden gizli bir dil Gizli bir dünyayı perdeleyen bir dünya, ulaşma zamanının henüz gelmediği daha derin semptomları koruyan semptomlar, buna karşılık hala için için yanan bir yaşama arzusu. Karşısında duran bu şaşkın görünümlü genç kıza herkesin korkup çekindiği bu hastalığın aynı zamanda bir uyum sağlama biçimi olduğunu söyleme isteğini duydu. Bu gizli dünyalar hepsi diller, şifreler ve bağışlama çabaları kargaşa ve korkunun egemen olduğu bir dünyada bir hayatta kalma aracıydı onun için. Biliyor musun, akıl hastası olmanın en kötü yanı hayatta kalabilmek için ağır bir bedel ödenmesi. Hiç değilse kaçık olmak, belli bir yerde olmak demek. Kesinlikle öyle. Ama gene de bir topluluk içinde başka insanlarla birlikte oluyor bu. Hayır, hayır. Korkunç bir bedel ödeyerek ait oluyorsun. Burada kimseye ait değilim ben. Ne size ne de dünyaya. Antera Bey bunu bana yıllar önce söylemişti. Yere'ye aitim ben. Ama Deborah, doktorun belki de biraz haklı olduğunun ayrımındaydı. Kirpiklerinin perdesine sığınıp karanlığa alıştıktan sonra bir ışık karşısında önce sakınganlıkla açılan, sonra ışığı biraz kör edici bulsa bile kapanmakta çok geç kalan bir göz gibi o da zihnini sözcüklere açmıştı. Işık gelmişti işte. Hem de göz onu reddettiği halde hiç yılmadan gelmekte direnmişti. Görmemek için çok geçti artık. Her şeye karşın dev koğuşunda hiçbir yerde durmadığı kadar rahat ve yaşamında ilk kez tanınabilir, tanımlanabilir bir şey, kaçıklardan biri olarak duyuyordu kendini. Altında durabildiği bir sancak vardı artık. Görüşmeden sonra Doktor Fried mutfağa gidip kahve pişirmeye koyuldu. Aynalar ve değişimler. Bütün insanların gözleri çarpıtıcı aynalarda değil miydi zaten? İşte yine daha önce de yüzlerce kez olduğu gibi bir insanın gerçeği de bir başkasının gerçeği arasında kalmış, bu kişilerin aralarında sevgi ve yıllarca paylaşılmış deneyimler olduğu halde birbirlerinden bu denli farklı olmalarına şaşıp duruyordu. Tümör meselesiyle kamptaki Yahudi düşmanlığının ardından akıl hastalıklarının temelini oluşturan kötücül ve ölümcül yalnızlık başlamış olmalıydı. O zaman Esther'ın gösterdiği sevgi Deborah tarafından tümüyle yeni baştan yorumlanmıştı. Kız evlat kesinlikle lanetli olduğuna inanıyorsa annesinin bunu bildiğini, ona aslında sevgi yerine acıma sunduğunu ve gurur yerine şehit edilme duygusunu taşıdığını düşünüyordu mutlaka. Doktor fokurdamaya başlayan kahveye bakarken birden kendisini biraz yaşlı ve güçsüz duydu. Anne müthiş bir kadındı. Çekici ve her konuda başarılı olma gereğini duyuyor diye mırıldandı önündeki boş fincana bakarak. Rekabeti seviyor bence. Baskı yapıyor ama iştenlikli bir sevgisi de var. Ah! Çocukluk ve gençlik dönemlerinde kullandığı kendi bildik ana dilindeki bir sözcüğü söyleyerek ocağa doğru atıldı. Çünkü kahve kaynamış, taşmaya başlamıştı. Deborah tamamen yalnız kalabileceği bir yerde olma özlemi içinde koğuşa döndü. Burada yalnızlık, belirsizlik karışık bir durumdu. Bütün hastanenin, bütün katların ve koğuşların dolu olmasına karşın hastaların hepsi birbirinden ayrı yaşıyordu. Haklarında bilgi edindiği hastanelerin tümünde dünyanın hastaneler dışındaki bütün topluluk ve sınıflarına üye olma konusundaki savlarında birbirinden ayrılan, parçalanmış hasta orduları vardı. Onun koğuşundaki hastaların kimisi tümden devinimsiz, duyumsamaz bir hale gelmişti. Kimisi de suikaste uğramış, sabık başkanın fahişi olmuş karısı gibi kendisine bir sürü krallık kurmuştu ve tıpkı Deborah gibi yeryüzüne özgü gerçekliğin sınırlarına bile hiç yaklaşmıyor gibiydi. Hastaların çoğunda bir başka insanın zayıf yanlarının nerede yattığını ve nedenli büyük ve zorlayıcı olduğunu neredeyse ilk bakışta anlamak gibi olağanüstü bir yetenek vardı. Gel gelelim bu yeteneklerinin yanı sıra sanki içlerindeki öz yıkım gücü bu yetenekten korkuyormuş gibi söz konusu bilgiyi bilinçli olarak kullanma konusunda da tam bir yeteneksizlikleri vardı. Hepsine uygar olmaları, kötürümlere gülmemeleri, sakatlara taş atmamaları ya da sokaktaki yaşlı adamlara gözlerini dikip bakmamaları gerektiği öğretilmişti elbette. Bu buyruklara uyuyorlardı gerçi ama iş gözle görülmeyen sakatlıklara gelince alışkın gözlerle hemen gizleri görüyor, uyumlu kulaklarla akıllı denen insanların gizli yakarışlarını duyuyor ve acımasızlaşıyorlardı. Ne var ki acımasızlıkları kavrayış ve denetim güçlerini aşan bir boyuta ulaşıyordu. Deborah hasta bakıcılardan birinin geceler boyu bazı hastaların saldırısına uğradığını görüyordu. Saldırganlar her zaman koğuşun en hasta kişileri, iletişim kurulamayan, gerçeklikten uzak hastalar oluyordu. Ancak hep aynı adama saldırıyorlardı. Her zamankinden daha şiddetli geçen bir kavganın ertesi günü bir soruşturma yapıldı. Kavga herkese açık bir meydan savaşına dönmüştü. Hem hastalar hem de görevliler yara bere ve kan içindeydi. Bu yüzden koğuş yöneticisi herkesi sorguya çekmek zorunda kaldı. Deborah dövüşmeleri izlerken bir hasta bakıcının ayağına takılıp düşmesini ummuştu. O zaman küçük bir Aziz Augustinus parodisi oynayabilir, sonra da ayak orada duruyordu ama adamı onu kullanmaya zorlamadım. İstenç özgürlüğü var ne de olsa, istenç özgürlüğü diyebilirdi. Koğuş yöneticisi kavga konusunda herkesle görüştü. Kimi hastalar kavgaya bulaşmamış olmakla övünüyordu. En sessiz ve en çılgın bakışlı olanlar bile kusursuz bir gurur gösterisi yapmayı başardılar ve bütün sorulara bilerek karşı çıktılar. "Nasıl başladı?" diye sordu doktor Deborah'a. Boş salonda Deborah'la baş başaydılar. Hobbs koridora girdi ve kavga başladı. İyi bir kavga oldu hem. Ne fazla gürültülüydü ne de fazla sessiz. Lucy Martinson yumruğu Mr. Hobbs'un düşünce akışını böldü ve Mr. Hobbs'un ayağı Lee Miller'inkilere ulaştı. Ben de ayağımı uzatmıştım ama kimse onu kullanmadı. "Bak Deborah," dedi doktor ciddi bir tavırla. Doktorun gözlerinde bir başka doktorun alamayacağı bir yanıtı alıp mesleğinde büyük bir başarı kazanma umudunu okuyabilirdi Deborah. "Bana söylemeni istiyorum. Neden bu kişi hep Hobbs oluyor da Macpherson olmuyor ya da kendin olmuyor hiç? Bizim haberimiz olmadan Hobbs hastalara kötü mü davranıyor yoksa?" Ah şu umut, onun için değil, vereceği yanıt için, hastalar için değil, gizli düşünce, sıradan bir şeyden söz ediyormuş gibi, "Aa evet, ben meseleyi hallettim," diyebileceği an için beslenen şu umut. Deborah bu kişinin neden Macpherson değil de Hobbs olduğunu biliyordu ama doktorun yüzünde gördüğü o ham ve tutku dolu umudun uyardığı acıma duygusu yüzünden bunu söyleyemezdi artık. Hobbs zaman zaman kabalaşıyordu gerçi ama sorun yalnızca bu değildi. Hobbs çevresinde gördüğü delilikten korkuyordu. Çünkü kendi içinde olan bir şeyin uzantısıydı bu delilik. İnsanların gerçekte olduklarından daha da deli ve tuhaf olmalarını istiyordu. O zaman kendisini, kendi eğilimlerini, dağınık düşüncelerini ve gerçekleşmemiş özlemlerini hastaların tam olarak gelişip patlak vermiş deliliğinden ayıran sınırı görebilirdi çünkü. Oysa Macpherson güçlü hatta mutlu bir adamdı. Hastaların da kendisi gibi olmasını istiyordu ve kendisine ne denli benzerlerse o denli mutlu oluyordu.